Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Şimdi teknolojide yaş maya üretildi de zaten ekmek yapan da kalmadı. Eskiden ekmek hamuru yoğrulur, akşamdan mayalanması için bırakılırdı. Bilen var mı gece mayalanmaya bırakılmış hamura melekler mi cinler mi farklı bir şey katarlardı da mayalanır kabarırdı? Hamurun içindeki maya denen şeyi çıkarıp elinizde tutabilir misiniz? Maya görülmez ama etki eder. Mayalanmamış hamurdan istediğinizi üretemezsiniz. Mayayı tutup getirecek olsanız onun içinden, onu da çıkaramazsınız. İnsanın nasıl bir ruhu var, o ruhunu göremiyorsunuz ama ayakta tutuyor, canlı tutuyor. Hamurun da ruhu işe yarar hale getireni mayası orada. Kardeşler, tıpkı bunun gibi yaşadığımız hayatın randımanını ve kalitesini, uzun solukluluğunu sağlayan şey berekettir. Bir çuval unu hamur edersiniz, mayalanmadıkça bir ekmek çıkaramazsınız ondan. Odun gibi olur. Ama bir avuç unu mayalarsanız ondan bir öğünlük ekmeğinizi çıkarırsınız. Bereket hayattan çekilirse, çuval dolusu paranızla aç gezersiniz. Bereketle yaşamaya devam ederseniz bir cüzdanla bir aydan öbür aya kadar rahat yaşarsınız. Bereket hamurun mayası gibi hayatın şişmesi, göz ve karın doyurması için en acil ihtiyacımız olan değerdir. İnsanların sadece bir tarla ve o tarlanın başındaki ahırda 3 tane inekle yaşadıkları zamanda gözleri ve karınları doyuyordu da, şimdi tarlaya bile tenezzül etmeyecek kadar ceplerine ve kasalarına girdi yapıldığı halde niye gözler aç? Niye doymuyoruz? Doyduğumuzdan niye huzur bulamıyoruz? Niye gelecek endişesi taşıyoruz? Niye sağlığımıza biz bile güvenmiyoruz? Sorusunun cevabı, hava kirliliği, enflasyon filan gibi uyduruk kelimelerden önce berekette gizli kardeşler. Hava kirliliğinin de etkisi var şüphesiz. Enflasyonun da filan filan değerlerin de etkisi var şüphesiz ama bereket gibi %100 mayalanmayı etkileyen başka bir kavramımız yoktur. Biz işsizlikten önce bereketsizlikle müptela olduk. İşsizlik eskiden de vardı. İnek yetiyordu. Şimdi işsizlik olsa da olmasa da, inek olsa da olmasa da gözlerimiz doymuyor. Bir avuç Hatta iki hurma, bir avuç değil, iki hurmayla sefere çıkan insanlar vardı bu dünyada. Sırtında bir teneke mısırla şehire inip, o bir teneke mısırı satıp, kışlık erzağını alıp köyüne dönüyordu insanlar. Bir teneke mısır, bir teneke altın etmiyordu ya, ne alıp sırtında geri dönüyordu da, kışlık erzağı aldım diyorlardı. Her birinin 3 tane, 5 tane en azından çocuğu olan, 3-4 kardeşin oturduğu bir evde nasıl geçiniyorlardı? Neydi onların kazanlarında pişen de doyum sağlıyordu? Adı bereketti. Kıtlık vardı, buna rağmen olan yetiyordu. Değil çöpe ekmek atılması, ineklere bile ekmek verilmiyordu. Yoktu çünkü. Ama insanlar traktör gibi çalışacak kadar güç buluyorlardı kendilerinde. Kardeşler, biz Allah'ın büyük bir imtihanıyla karşı karşıyayız. Eski ümmetler, bizden önceki ümmetler, helak sürecine böyle girdiler. Nasıl? Allah Kur'an'da buyuruyor ki, artık söz dinlemeyeceklerini anlayınca, baktık ki peygamberlerin getirdiği sözleri dinlemiyorlar, sözün faydası yok, helak etmeye karar verdik onları. Helak etme kararı verince, göklerden ve yerden nimetler yağdırdık. Her şey bollaştı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama neden? Bolluktan dolayı. Nere koyacaklarını, nereyi depolayacaklarını şaşırdılar. Bollaştıkça rızık şımardılar. Bollaştıkça şımardılar, bollaştıkça şımardılar. Bir gece hepsinin işini bitirdik, Allah buyuruyor. Peki madem helak edecekti, kıtlık vererek niye helak etmedi? Belki o zaman bizi aç bırakmıştın ya Rabbi, onun için kulluk yapamamıştık derler kıyamet günü diye. Patlayıncaya kadar, fazlasını çöpe atıncaya kadar rızık verdi. Nere koyacağını şaşırtacak kadar rızık verdi. Kıyamet günü çenesini oynatmasın kimse diye. Ama onlar da gözü aç gittiler. Bolluğa rağmen. Neden? Çünkü Allah ha bereketi almış, ha aç bırakmış. Sonuçta gözün aç gidiyorsun. Bugün kardeşler, dünya nereye giderse gitsin, ekonominin boyutu ne olursa olsun, biz küçücük yuvalarımızı, evlerimizi İslamlaştırmak, bereketli yuvalar haline getirmek zorundayız. Kış olmuş, büyük fırtınalar var, kar yağıyor, her yer dondu. Caddelere, meydanlara sobalar kurup gökyüzünü ısıtmaya kalkıyor muyuz kış günü? Hayır. Bu delilik olur. Gökyüzünü ısıtamazsın. Ne yapıyoruz? Kapıyı, pencereyi, bacayı, delikleri, anahtar deliğine varıncaya kadar her yeri kapatıyoruz. Bir 4 duvarı ısıtıyoruz, öyle üşümüyoruz. Şimdi bütün dünya Allah'ın azabına doğru koşar adımlarla gidiyor. Ahlak, iman, insanlık hiç kıymeti olmayan şeyler haline gelmiş. Olabilir. Büyük bir uçurum bizim önümüzde duruyor olabilir. Bereketsizlik, fıskı fucur bizi kuşatmış olabilir. Sokaklar rezillikle diz boyu batmış olabilir. Camilerin önünde bile ahlak aranır olmuş olabilir. Biz de 3 kişi, 5 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi de olsak bu büyük afeti durduracak güçte olmayabiliriz ki doğrusu da böyledir. Ama kapımızı, penceremizi, anahtar deliklerini, hatta pencerelerin contalarını, her şeyi değiştirerek fırtınaya karşı, soğuğa karşı, dıştan gelenin saldırısına karşı kendimizi koruyup o zaman küçücük hamlelerle donmamak için, çürümemek için, yıkılmamak için küçücük gayretler göstererek evimizde Allah'ın lütfettiği ve mübarek kıldığı evimizde imanımızı, insanlığımızı, ahlakımızı koruma gayreti yaparız. İşte yeniden berekete döneriz. Dışarıda mikrop kapsak, grip olsak bile evimize geldiğimizde o bereketli atmosfer, o Kur'an'ın nuruyla nurlanmış evimizde şifa buluruz Allah'ın izniyle. Aksi takdirde bu bereketsiz atmosferde, bu uçurumun başında bekleyen bu hayatta biz torbalar dolusu maaşlı da çalışsak, ihracatımızı yetiştiremeyecek kadar yoğun ticaret de yapsak, işler kötü demekten başka bir slogan üretemeyiz. Ne menem işler kötü ki, battı gitti ki memleket, elle çamaşır yıkayan bir fakir bile yok bu dünyada. Artık bulaşık yıkama kavramı bile yok. Ne enteresan işsizlik, fakirlik, sefalettir ki insanlar ekmek kavgası yaparken milyonlarca lirasını tütüne, duman olacak şeye verebilmektedirler. Bir yandan çocuğunun ekmeğini yetiştiremediğinden dem vurup, öbür taraftan israfın nereye gittiğinden de haberi olmayan bir toplumsun. İşsizlikten, fakirlikten, sıkıntıdan, ekonomik krizden söz ediyoruz. Ama 3 sene üst üste bir mobilyayı insanlar kullanmaktan ağır ediyorlar. Hala değiştirmedik deniyor. Ekmek kavgası yapıyorsun, mobilyaya harcıyorsun. İşte bunun adı bereketsizliktir. Bu bereketsizlik sadece hamurun maya tutması veya tutmaması gibi de değil, gözün kör olması da bereketsizlik türüdür. Öyle bir musibet veriyor ki Allah, gözün görmüyor, bile bile aldanıyorsun. Senin gelirinle 100 senede ödenmeyecek ev taksidine giriyorsun, imzalar atıyorsun. Yahu neyine güvendin? Senin bu maaşınla zaten hani kıt kanaat geçiriyordun ya sen. Niye bu imzayı attın ki sen? Nasıl ödeyeceksin? Allah kerim. Allah aptallara mı kerim? Ne demek Allah kerim? Ya sen bunu nasıl imzaladın? Bu borca niye girdin? Çıplak mıydın? Aç mıydın? Yolda mı yatıyordun? Ormanda mı geceliyordun? Hayır. Evin vardı. Niye borca girdin? Bir kere Allah perdeyi indirdi mi, gözün de görmez, kulağın da duymaz, körü körüne azaba doğru koşarak gidersin sen. Bunun için bereket kavramına, yani mayalanarak azdan çok üreten, göz tokluğu, kulak dolgunluğu sağlayan Allah'ın desteğine yeniden biz en kısa yoldan nasıl kavuşacaksak o yolları arıyor olmamız lazım. Kardeşler, işin kısacası bereket hamlesi yapmamız gerekiyor. Yeniden berekete dönmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz petrol ülkesi de olsak, hepimizin evinin altında bir mobilya dükkanı da olsa, hepimiz sanayici de olsak, aç gideriz bu dünyadan. Eğer göz tokluğu, huzur, mutfağımızda zevkli bir hayat yaşamak ve Allah'ın cennetinde doymak üzere, biz bu alemde karnımız doysun yeter diye, kıtlıkta bile ahenkli bir hayat yaşamak istiyorsak, berekete kavuşmamız lazım. Biz bereketi kaybedeli asırlar oldu. Yıllardır işsizlik dedik, aslında bereketsizlikti o. Yıllardır enflasyon bizi çürüttü dedik, yok enflasyon. Niye rahat etmedin? Enflasyon canavarı, zaten peri masalı gibi bir şeydi. Var demişlerdi, vardı. Gitti dediler, gitti, ne güzel. Hani huzur? Hani güven? Hani esnaftaki rahatlık? Hayır, hayır. Çağdaş isimler, hokkabaz oyunları, cambazlıktan başka bir şey değil. Asıl kaybedilen berekettir. Neden Avrupa ülkelerinde maaş garantisi, sigorta, emniyet, güven, sağlık, sıhhat, her şey yerinde? Niye huzurları yok? Niye güven içinde uyuyamıyorlar? Hayır, biz bereket kaybettik. O berekete döneceğiz. Kardeşler, bereketsizliğin belli başlı nedenleri var. Birinci en büyük bereketsizlik, bekarlığın uzun süre devam etmesidir. Bereketin en önemli şartlarından biri evliliktir. 30 yaşında genç kızlar, hala evlenmeyi düşünmeyen kızlar varsa eğer, 30 yaşında, 35 yaşında bekar delikanlılar, şu sebeple, bu sebeple, fıtri sebepler hariç evlenmemeyi hala düşünüyorlarsa, işte bereketsizliğin bir numaralı temel sorunu budur. Çünkü Allah nikahlı insanların, nikahlı evlerin bulunduğu, evlenmiş, evlenmenin bereketiyle hareket etmiş insanların bulunduğu topluma rahmet indiriyor. Biz bu zenginlik sayesinde, kadınların devletten aldığı sosyal güvence sayesinde evliliği çok sonraki, işte en iyisine rastlarsam gibi bir mantıkla bakar olduk. Kazara hanımı ölen 50 yaşında, 55 yaşında erkekler hanım bulamıyorlar. Kadınlar yaşlı ile evlenmek bir kenara, bir daha erkeğin kokusunu, ağız kokusunu tatmamaya 1000 kere yemin ediyorlar. Demek ki eskiden evlilikten bereket umdukları için değil, devlet kadınlara sosyal güvence vermediği için evleniyorlardı. Hayır, evlilik Allah'ın rahmetini çeken en önemli mıknatıslardan bir tanesidir. Aklı başında ev idare edecek duruma gelmiş gençlerin fuhşa batmadan, ahlaksızlığın en adisine bulaşmadan evlendiriliyor olmaları lazım. Genç kızlarımız sinir küpü olmadan, iradeleri ve dayanma güçleri yüksek olduğu çağlarda 30 yaşına gelmeden 4, 5, 6, 7 çocuk doğurmalıdırlar. Nesil büyümelidir. Dolayısıyla biz bereketli bir hayata dönebilmek için evliliği canlandırmak, daha mutlu, daha bereketli evlilikler yapmak, Allah daha çok rahmet etsin, daha çok bereket versin diye daha çok çocuk sahibi olmak, evlerimizi daha çok neşeli hale getirmek ihtiyacındayız. Bunu takdir etmek zorundayız. Kaldı ki şimdi Allah ve peygamberi böyle isterken, Kur'an-ı Kerim evlendirin, fakirleri evlendirin, Allah bereket versin diyor. Kur'an böyle diyor. Şimdi ise evliliği ekonominin en önemli sorunlarından birisi olarak görüyoruz. Evlilik yapmanın zamanı değil, işler çok kötü diyoruz. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmetin büyüklerinden, 4 büyük insanından bir tanesi ashab-ı kiramdan sonra, adamın biri gelmiş, efendi demiş, geçinemiyorum, evlendim, çocuğum oldu, geçinemiyorum, bana bir dua mı edeceksin, ne tavsiye edeceksin, yavrum git bir daha evlen demiş. Üstadım yanlış anlattım sana herhalde. Evlendim de geçinemiyorum dedim. Oğlum demiş, bir sofra istedin Allah'tan yetmedi. Bir daha istersen iki sofrayla doyarsınız demiş. Kur'an'dan anlarsan böyle anlaşılıyor. Ama rızkı Allah değil, patron verir inanıyorsan, ne evlen ne yaşa bu dünyada. Patron atar seni işten, aç kalırsın o zaman. İman, iman meselesi. Neye nasıl inandığınla ilgili bir olay bu. Rızkı Allah verir diye namazda okuyorsun ayeti, ama ay başında patronun önünde ilah gibi eğiliyorsan sen, yapacak hiçbir şey yok. O zaman sorun yok. İkinci, bereketin en önemli çekici ve bereket üretici değerlerinden biri kardeşler, tüccarın doğru, güvenilir, yalansız mümin olmalarıdır. Bir topluma Allah'ın lanet etmesinin en baş nedenlerinden biri tüccarın yemin etmeye ihtiyacı hissetmesidir. Eğer bir toplumda tüccar vallahi diye söze başlıyorsa, o toplumun çökmesi için çok bir zaman kalmamıştır. Neden bir memur tamam olur bu böyledir dediği zaman vatandaş inanıyor da tüccar vallahi demeden vatandaşı inandıramıyor? Tüccarın yemin etmesi, İslam'ın, itikadın, imanın toplumdan erimeye başladığını gösterir. Bunun için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, doğru konuşan, ticaretine yalan katmayan tüccar, şehitlerle, peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber dirilecek kıyamet günü buyuruyor. Ne demek? Peygamber, sıddık, şehit, salih, Allah'ın en sevgili dostları arasında tüccarın ne işi var? Manifaturacının ne işi var? Tuhafiyecinin ne işi var? Pazarcının peygamberlerle ne işi var? Ne işi var biliyor musunuz? Eğer bir toplum, ki her toplum tüccarı kadardır, İnsanlar ya alıcıdır ya vericidir. Ortada insan yok. Ya satıyorsun ya satın alıyorsun. Dolayısıyla nasıl şimdi ekonominin gidişatı esnafın durumundan ölçülüyor? İman düzeyi, ahlak düzeyi de esnaftan ölçülüyor. Eğer esnafı bir toplumun 5 dediğinde herkesin inandığı düzeyde ise, o toplumda Allah'ın ve peygamberin getirdiği ve yaşatmak istediği ahlak düzeyi yaşıyor demektir. İmamlardan, müezzinlerden önce, hafızlardan önce, hacılardan önce tüccarın ahlakı önemlidir. Bunun için Akşemseddin'in desteğinde esnaf denetlemesi yapan Fatih Sultan'ın hikayesini biliyorsunuz. Hani gidiyor Edirne'de esnafı denetliyor. Henüz İstanbul yok. Esnafı denetliyor. Esnaftan bir şeyler istiyor. O diyor ki, beyefendi bunu benden aldınız diyor. Tanımıyor karşısındakinin kim olduğunu. Komşumun son günlerde işleri iyi değil. Biraz da git ondan al, gerisini benden alma diyor. Boş ver komşunu, ben senden alayım. Yok yok, onun durumu iyi değil, sen ona git diyor. Geri çıkıyor Akşemseddin'e diyor ki, üstadım, komşusunu düşünen, kendi rızkını tepeleyen birileri varken ben İstanbul'u da alır daha da ileri giderim diyor. Neden? Çünkü esnafı peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacak bir toplumda Fatih olmak kadar büyük nimet var mı? O toplumda sen Fatih kendiliğinden olursun zaten. Aynı Fatih şimdi gelse kavuğunu alıncaya kadar 20 defa aldanırdı herhalde. Bir defa top üretiminde ihaleye girenler İstanbul'a gitmeden patlamayacak topları satarlardı ona. Demek ki toplumu tüccar oluşturuyor, esnaf oluşturuyor. Çünkü insanlar ya 100 gram peynir alacaklar ya 100 gram peynir satacaklar. Ortasında kimse yok bunun. Sevgili peygamberim, yeryüzündeki en güzel cümlelerden, en önemli öğütlerden bir tanesini miras bırakarak gitti. Ne buyurdu? Doğru söyleyen, ağzındaki sözü güvenli olan tüccar, peygamberlerle gelecek kıyamet günü. Sıddıklarla gelecek. Çok zor çünkü tüccarın bu düzeyi korumuş olması. Koruduğun gün İstanbul'u ayaklarının altına seriyor Allah işte. Fatih oluyorsun o zaman. Bereketin en temel nedenlerinden birisi tüccarın doğru sözlü olmasıdır. Kepengini kapatıp iflasını ilan etmeye razı olur. Bir kuruş için yalan söylemez. Bir trilyon için de yalan söylemez tüccar. Bereketli tüccardır. Onun kazandığı torunlarına da yeter. Nesilleri boyunca da yeter. Öbürü çok kazanır. Daha büyük, daha büyük, daha büyük ticaretler yapar. Ama aç gider. O bereketsizdir. Onun gözü doymaz. O akşam huzurlu uyuyamaz. Uyusa kötü rüyalarla, dükkanı basıldı rüyalarıyla kalkar uyanır. Bunun için kardeşler, evlilik bereketin en önemli nedenlerinden biri. Tüccarın ahlakı, peygambere güven veren, meleklere güven telkin eden ticaret ahlakı da bereketin ikinci temel nedenlerindendir. Kardeşler, sıla-i rahim bereketin en önemli unsurlarından birisidir. Akrabasını unutan çok kazansa da, çok bahçeleri bağları da olsa, onun geleceği yoktur. Bereketin ömre bile yansıyan, çok yaşamaya etki eden boyutlarından birisi de sıla-i rahimdir. Bir başka Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bereket öğütleyen tavsiyelerinden birisi de erkenciliktir. Bir toplum sabah namazından sonra uyumayacak. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonraki vakte bereket ver Allah'ım diyor. Dualı vakittir o. Akşamın ticaretinde bereket yok. Akşamın işinde bereket yok. Akşam eve kapanıp dinlenme zamanıdır. Sabah namazından sonra tarlana git. Sabah namazından sonra kepenk aç. O gün akşam maç yoksa tabii. Maç vardı da 11'de yattıysan, misafir geldi 2'de yattıysan, film vardı 1.30'da yattıysan, sabah 11'de kalkacaksın. Rızık dağıtılmış, melekler vereceğini vermişler, sen ondan sonra, iş bittikten sonra pazara gelmişsin. Tezgahlar kaldırılınca gelmiş oluyorsun. Kardeşim, pazardaki erzak bolluğuna, esnafın kepenklerinin açıklığına bakma, meleklerin rızık dağıttığı saatte neredeydin? Bunu konuşalım. Mal çok, bereketten söz ediyoruz. Malı ofis dağıtıyor. Buğday ofisi dağıtır. Bereketi melekler dağıtıyor. Onlar saat 11'de çekilip gitmiş oluyorlar zaten. Sabah namazında melekler bereket için iniyorlar. Rızık dağıtmak için iniyorlar. Sen uyuyordun kardeşim. Ne yazık ki şimdi insanlar çocuklarını kaldırıyorlar 7'de. Apar topar onlara tost most bir şeyler yapıp çantasını koyup tekrar yatıyorlar. Ondan sonra Allah'tan rızık bekle, bereket bekle. Ama ne yazık ki biz böyle bir ümmetin çocuğu değildik. Öğleye kadar tarlasındaki işini bitirip gelen milletin çocuklarıydık. Şimdi çiftçiler bile güneş çıktıktan hararetini verdikten sonra tarlasına gider oldular. Bu bereketsizliğin en önemli nedenlerinden birisidir. Bir başka neden kardeşler, uyku olayıdır. Allah geceyi dinlenmek, gündüzü de çalışmak için yarattı. Sisteme uymayan zarar eder. Sabah namazıyla akşam namazı arasında uyku olmayacak. Güneş doğdu mu, batıncaya kadar uyku yasak. Peki hastaysak, hasta raporludur, raporun kadar uyuyabilirsin. Sağlama yok. Ve yatsıdan sonra oturmayacaksın. Uyku disiplinsizliği bereketi imha eden uğurlardandır. Biz bereket deyince sadece hamurun mayalanmasını anlamıyoruz. mayaladığın hamurdan ekmek yapıyorsun, onu yerken doktor sana karışıyorsa, bu ekmekten bir daha yemeyeceksin diyorsa yine bereket yok. Ekmek şişti, kocaman oldu, sana yasak. Gene tıkandık bir yerde. Hayır, uyku düzenimiz bizim için çok ciddi ve önemli. Ve bir konumuz daha var. Eskiden Allah bereket versin denirdi. Şimdi her şeyi maliye müdürlüğü tayin ettiği için bu cümle kalktı. Hayırlı işler diyor. Hayır, Allah bereket versin diye birbirimize dua etmemiz lazım. Niye anneler, dedeler, yaşlılar çocuklarına imtihanın iyi gitsin, hayırlı imtihanlar diyorlar? Ben bildiğim yaşlılar, oğlum ömrünün bereketini gör diye dua ederlerdi. Ömrün bereketini görmek başka şey, imtihanı kazanmak başka şey. İmtihanı kazandın, filan yere girdin, filan yere çıktın, ne olacak ki? Dua etmesini bilmemiz lazım. Anneler, babalar, dedeler, hacı dedeler, çocuklara, gençlere dua etmelidirler. İyi işler yavrum. Öyle şey olur mu ya? Ne demek iyi işler? Oğlum Allah ömrüne bereket versin. Sıhhatini daim etsin. Malının bereketini göresin. Böyle dualar edelim. Allah işini asan etsin. Bereketi çağrıştıran ve Allah'tan istediği belli olan dualar yapmamız lazım. Hayrını gör değil. Ne enteresan bir şey. Arabanın da hayrını görürsün. Abdest aldın mı hayrını görürsün. Böyle bir ortadan cümleler. Pazar cümleleri. Hayır hayır. Allah'tan istediğin belli olan ifadelerle birbirimize dua edelim. Sen bana Allah senden razı olsun de, ben de sana senden de Allah razı olsun diyeyim. Sen bana de ki Allah sıhhat ve afiyet versin sana, ben de sana Allah sana sıhhat ve afiyet versin diyeyim. Birbirimize hayır dua edelim. Belki bir tanemizin duası öbürüne kabul olur. Kardeşler, biz enflasyondan önce ve ekonomik krizlerden önce bereket krizine yakalandık. Bu bereketi yeniden bu toplum kazanır kazanmaz uzun bir iş. Ama biz evlerimizde, dükkanlarımızda, işlettiğimiz işletmelerde bereketli bir hayat yaşayabiliriz. Ben bu fırtınadan, bu azap furyasından sıyrılmak istiyorum Allah'ım demeye gelen, gayretler gösterdim mi Allah beni kurtarır. İsteyen herkesi kurtarır. Yoksa gördüğünüz gibi bir çuval undan bir öğünlük ekmek üretemiyoruz. Üretsek doktorlar düşman oldu bize ya. Onu yeme bunu yeme diyorlar. Okutuyorsun çocuğu, ilk diplomayı aldığın gün şunu yemeyeceksin daha diyor. İşte bereketsizlik bu. İşte afet bu. İşte gözümüze inen perde bu. Allah huzur ve afiyet içerisinde bereketli bir hayat yaşamayı, sağlığımızın, sıhhatimizin, çocuklarımızın bereketini görmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.